Değerleriyle Türkiye. Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve spikeriniz ben Burcu Aydemir. Bu hafta da sizlerle beraberiz. Sizler de programımıza katılabilir, görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz. Telefon numaralarımız +90 312 463 34 19, +463 34 21. Elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr. IMF verilerine göre gayri safi yurt içi hasıla esas alındığında Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisi olarak görünüyor. 1923 yılında çökmüş bir ekonomi, bitap düşmüş bir nüfus ve neredeyse sıfır sanayi ile başlayan Cumhuriyet yolculuğunda ulaşılan bu nokta gerçekten takdire değer. Bugün Değerleriyle Türkiye programında öncelikle ekonomi tarihimize kısa bir yolculuk yapıp ardından da Türk ekonomisinin genel bir değerlendirmesini yapacağız. Program konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Sayın Cahit Sönmez. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Güçlü Türkiye ekonomisinin temelleri Cumhuriyet'in kuruluşundan önce aslında Şubat 1923'te İzmir'de toplanan 1. İktisat Kongresi'nde atılmış. O tarihten bugüne kadar da zaman zaman krizler yaşansa da Türk ekonomisi her zaman daha iyiye gitmiş. 1923'te Cumhuriyet kurulduğunda Osmanlı'dan kalan borçlar, savaştan çıkmış bir halk vardı ve sanayi neredeyse yoktu. Günümüze ulaşana kadar da dünyada savaşlar, buhranlar oldu. Elbet Türkiye de bunlardan etkilendi. Yaklaşık bir 100 yıl var 1923'ten bu yana. 1923'teki duruma bakacak olursak ekonomi ne durumdaydı? O devirde ekonomiyi döndüren sektörler nelerdi?
Evet, çok güzel bir giriş yaptınız, onu söyleyeyim. Hakikaten zor koşullarda kurulmuş bir cumhuriyet. Ve Osmanlı döneminden gelen bir takım borçlar ile ayağa kalkmaya çalışan bir ekonomi söz konusuydu. Tabii Cumhuriyet'in kuruluşundan önce Atatürk tarafından ekonominin önemi tabii ki biliniyordu ve bu diğer yetkililere de empoze edilmesi açısından ve tamamen daha geniş uzlaşı zemini oluşturabilmek adına ve toplumsal bir uzlaşı sağlanabilmek adına da İktisat Kongresi kuruldu. Ve bu İktisat Kongresi'nde ana fikri milliyetçi ve liberal politikaların benimsenmesi oldu. Çünkü o dönemde tabii ki özel sektörün kendi başına ayağa kalkması ve o mevcut ekonomik ve hukuki zeminde ve o koşullarda tabii ki finansmana erişimden tutun dış ticaret, ham madde erişimi ya da üretimdeki diğer faktörlere erişim gibi koşullardan dolayı zaten özel sektörün kendi başına hareket etmesi, yol alması mümkün değildi. Bu yüzden devlet lokomotif görevi görecek. Özel sektörün mümkün olduğu kadar önünü açacak politikalar ile özellikle yine sizin vurguladığınız gibi diğer ülkeler işte Birinci Dünya Savaşı sonrası onun kalıntıları devam ediyor. Yok olmuş sanayi sektörleri tüm dünyada. Onu sanayiyi ayağa kaldırmak ana amaç. Sanayi ayağa kaldırmak adına ilk başta İktisat Kongresi oluşturuluyor. Oradan ciddi uzlaşı çıkıyor. Neler atılması, hangi adımlar atılması gerektiği. Ekonomide belli adımların yine özel teşebbüsler tarafından atılacağı bir iklimin oluşturulması ön plana çıkarılıyor. Ve bu bağlamda sanayi planları yapılıyor. İlk sanayi planı 1934 yılında 5 yıllık bir sanayi planı kuruluyor ve biraz önce vurguladığımız gibi zaten o Cumhuriyet dönemi 1923'te benimsenen politikanın ana teması milliyetçilik ve liberal politikalar. Onun için bu bağlamda sanayileşmede öncelikli olarak bir millileşelim. Örneğin demir yollarının, tramvayın, işte Zonguldak kömür, İzmir telefon gibi kuruluşlar millileştirilme yönünde adımlar atıldı. Yani o benimseniyordu sanayi planında. Bu bağlamda toprak reformu da aynı zamanda, yani şu vurguyu da yapmamızda fayda var. Tabii ki bu dönemde sanayi planları ile sanayi sektörü çok önem veriliyor, ön plana çıkarılıyor ama tarım da tabii ki ihmal edilmemesi gerektiği vurgusu da var. Yani gerek İktisat Kongresi'nde gerek bu sanayi planlarında da.
Halkın çoğu zaten o dönemde tarımla uğraşıyor sanırım. Değil
çok
mi?
Çok haklısınız. Tabii ki o dönemde demografik ve coğrafi özellikler nedeniyle ve tabii kalkınmışlık düzeyi gereği kırsal kesim nüfusunun yüksek olması nedeniyle tabii ki tarım ve hayvancılık da önemli bir yer tutuyor Türkiye ekonomisinin o dönemde. Zaten bu bilinçle de yani zaten sanayi ve tarım birbirinin ikamesi sektörler olarak görülmemesi lazım. Maalesef işte belli yıllarda, işte biraz sonra geleceğiz oraya da, böyle bir yutturmaca diyeyim tırnak içinde, boş verin tarımı, onun yerine sanayileşin gibi ithal ikameci sanayileşme politikaları da uygulamıştık ama o yıllardaki bilinç daha fazlaydı, daha rasyoneldi. Bu yüzden sanayinin yanı sıra tarımda ihmal edilmeyecek şekilde bu planda tarımla ilgili aksiyonlara da yer verildi. Bu bağlamda toprak reformu ile tarım desteklenmeye çalışıldı. Yine tarımda yerli girdi kullanımına önem verildi. İşte bu tohumdur, gübredir, ilaçlamadır, diğer bazı kullanımlar. Bunlar ciddi şekilde desteklenecekti. Ve gerçekten bu politikalar ile iyi sonuçlar alındı. Bakınız, birkaç rakam var. Mesela 1923'ten 29'a kadarki dönemde Türkiye ekonomisi %10 civarında bir büyüme sağladı. Bayağı bir istihdam yaratabildi. Dolayısıyla o yıllarda atılan adımlar, ki gerçekten zor yıllar bunlar. Hı hı. Birinci Dünya Savaşı sonrası yılları ve işte biliyorsunuz 1929 büyük buhran, evet, öncesi dönem ve büyük bir başarı sağlandı. Dolayısıyla bu başarının sonucunda bu planlara devam edilmesi kararı çıktı. Ama tabii ki o arada biraz bir sekteye uğranan bir dönem var. Yani o büyük buhranın yarattığı tahribat, Amerika'da dahil buna, zaten orada başlamış bir kriz. Dolayısıyla biraz bir ikinci sanayi planında az bir gecikme oldu ama birincinin başarısı kabul edildiği için devamının da gelmesi yönünde adımlar atıldı. Ve burada yine ikinci 5 yıllık sanayi planı devreye girdi ve burada yine önemli adımlar atıldı. Örneğin hükümette fiyat belirleme yetkisi getirildi. Yani burada şu anlaşılmasın, onu da hemen altını çizelim. Yani liberal ekonomiler terk ediliyor, onun yerine daha devletçi ekonomiler benimseniyor gibi algıda olmaması lazım. Tamamen bir geçiş amaçlı bu yapılıyor. Yani hedef yine liberal bir ekonomi, özel teşebbüs öncülüğünde sanayileşme. Yani bu ana fikirde hiçbir değişim yok ama tabii ki o koşullara göre özel sektöre bir zemin oluşturmak amacıyla.
O yüzden devletçilik var o dönemde.
Aynen. Hı-hı. Milliyetçilik de özellikle vurgu yapılıyor işte bu İktisat Kongresi'nde de. Millileştirme anlamında. Ve böyle bir devletin biraz daha regülasyon yapmanın yanı sıra biraz ekonomiyi de kontrol altında tutacak bir misyon da üstlenmiş oluyor. Ve bu bağlamda özel teşebbüse el koyma yetkisi de verilebiliyor. Yani millileştirme adı altında. Ve 1940 yılına doğru o yıllara geldiğimiz zaman Milli Koruma Yasası çıkarılıyor. Tabii bu süreçte sanayileşmede daha etkin yol alınabilmesi için para ve sermaye piyasaları da devreye giriyor. İşte bazı bankaların kurulması, Merkez Bankası'nın devreye girmesi, Merkez Bankası'nın etkin para ve kambiyo rejimi uygulaması gibi yasalarıyla bunlar da devreye sokuluyor. Hatta tarımın desteklenmesinde, sanayinin desteklenmesinde finansman belli oranlarda işte komşu ülkelerden temin edildiği gibi bu bankalar yoluyla da işte Tütüncülük Bankası var, işte tütün destekleme için kuruluyor ve oraya finansman sağlıyor. İş Bankası var, Sümer Bank var örneğin. Ve bunlar işte Cumhuriyet döneminde kurulmuş olan, işte onlar o dönemin Türkiye'nin değerleri olduğunu vurgu yapalım. Ve işte sizin de söylediğiniz gibi biraz önce bu Türkiye'nin demografik özelliklerine göre tamam tarım, hayvancılık ihmal edilmiyor ama aynı zamanda yine bir sanayiye yönelik orada da bazı oluşumlar da unutulmuyor. Örneğin belli yerlerde tekstil fabrikalarının kurulması, belli yerlerde demir çelik fabrikalarının kurulması, belli yerlerde madenle ilgili işte bu Etibank öncülüğünde madencilik ve madenin işlenmesiyle ilgili tesislerin oluşturulması. Dolayısıyla bunların da hem fabrikalar oluşturuluyor milli değerler olarak, Türkiye'nin ekonomik değerleri olarak, aynı zamanda bunların finansmanını sağlayacak mali kurumlar da inşa ediliyor. İşte özellikle 1925'ten sonra 30'lu yıllar, 30-35 aralığında yoğun şekilde bu finansmanı sağlayacak mali kurumlarda tesis edilmiş oluyor.
Evet, İkinci Dünya Savaşı yıllarında peki neler oluyor? Türkiye nasıl etkilenmiş bu dönemden?
Evet, gerçekten zor yıllar. Orada da zaten bir sekteye uğradığı bir dönem var maalesef. Hı hı. Yani 1938 yılında 5 yıllık sanayi planında öngörülen bazı önlemler tam uygulanamıyor. Ve daha sonra bu sanayi 5 yıllık 2. sanayi planına bazı eklemeler de gerçekleştiriyor. Yani bu 2. Dünya Savaşı'nın tahribatlarını daha rahat, hızlı bir şekilde üzerimizden atalım amacıyla ve orada örneğin varlık vergisi kanunu iptal ediliyor. Yani orada tabii üreticileri ya da sermaye kesimini olumsuz etkileyen varlık vergisi hızlı bir şekilde iptal ediliyor. Ve işte burada yine değerlerle ilgili koruma yasası devreye sokuluyor. Bu tahribatın azaltılması yönünde. Ve bunun yanı sıra hükümetin işte bu kambiyo kontrolü, fiyatların kontrolü ilgili ciddi yetkiler veren düzenlemeler yapılıyor. Yani mümkün olduğu kadar böyle spekülatif bu dalgalanmaları minimum düzeyde, hı hı, atlatmak adına hükümette belli yetkilerle donatılıyor. Evet. İşte bu engel olabilecek bazı yasalar, işte varlık vergisi gibi o kanunlar iptal edilerek mümkün olduğu kadar sermaye kesiminin önü de açılmaya çalışılıyor o dönemde. Ya ama şöyle bir göreceli olarak karşılaştırdığımızda yine Türkiye ekonomisinin o dönemde henüz çok partili döneme geçmediği yıllar, diğer ülkelere nazaran çok fazla ekonomide hasar almadığını da söyleyebiliriz açıkçası.
Evet. 1980'e kadar peki biraz daha karma ekonominin olduğu bir dönem sanırım. Doğru mudur?
Evet, haklısınız. Hı. Orada biraz daha karma ekonomiler ön plana çıkıyor. Tabii 1950 yılı Demokrat Parti'nin iktidara gelmesi, orada Amerika'nın biraz daha Türkiye ekonomisini sübvanse etmesi, işte Marshall yardımları, tarımda makineleşme gibi Türkiye ekonomisine biraz daha katma değer yaratacak unsurlar da açıkçası devreye giriyor. Ve 1950 ile 60 yılları arasında, yani o darbeye kadar, maalesef o tarihsiz 1960 darbesine kadarki dönemde de yine Türkiye ekonomisi %8'in ortalama, 8'in üzerine bir büyümeye ulaşıyor. Ve özel sektör biraz daha ağırlık kazanıyor reel ekonomide. Ama 60 sonrası dönemde planlı kalkınma ana temasıyla bir yol haritası izleniyor Türkiye ekonomisinde. Ve o dönemde 1963 yılında Devlet Planlama Teşkilatı, DPT kuruluyor ve artık o yılda da kalkınma planları hazırlanıyor. 5 yıllık kalkınma planları devreye giriyor 1960'dan sonra. Ve o yıllarda 1970'e kadar, yani 60'dan 70-73'e kadarki süreçte belli oranda yine yol alınıyor, ama 1970'te biliyorsunuz bir dehşet bir petrol krizi var. Petrol fiyatlarının 4'e katladığı bir dönem. Orada tabii ki bir ufak bir fren yapmak durumunda kalıyoruz.
Evet, burada önemli bir tarih var. 24 Ocak 1980. 24 Ocak kararları var. Sonrasında neler oluyor?
1980, 24 Ocak işte 1980 tamamen liberal ekonomiye, pazar ekonomisine geçişle ilgili atılmış adımlar ve orada işte kambiyo serbestisi ve mal serbestisi, yani mali liberalizasyon ve emtia liberalizasyonu diyoruz bunlara, onların temelleri atılıyor. Artı dış ticaretteki mümkün olduğu kadar o sınırlayıcı bariyerlerin kaldırılması öngörülüyor. Yani biliyorsunuz daha önceki yıllarda bazı ithal girdilere ciddi gümrük vergileri uygulanıyordu. Yani onun yerine yerli girdilerin kullanılması ön planda idi. Ama 1980 24 Ocak kararlarında biraz daha değil bayağı bir liberalleşme öngörüldü. Artı bu yabancı sermaye giriş çıkışlarının önündeki engeller de 1980 yılında 24 Ocak kararlarıyla açılmak istendi. Yani biliyorsunuz eskiden bu dövizin bulundurulması, dövizin yurt dışına çıkarılması ya da yurt dışından Türkiye döviz girişlerinde ciddi sınırlamalar vardı. 32 sayılı Türk parasının kıymetini koruma hakkında kararla biraz şey olabiliyordu, engeller olabiliyordu ve 24 Ocak'ta birincisi emtia, yani mal ihracat ithalat sınırlamaları kaldırıldı. Aynı zamanda bu yabancı sermaye giriş çıkışları ilgili bariyerler kaldırıldı. Yani yabancı sermaye mobilitesi Türkiye'de de kabul edilmiş oldu. İthal girdilerde ya da nihai tüketim mallarının girişi de serbest bırakıldı. Yani 1980'de tam bir liberal ekonomiye geçiş dönemi diyebiliriz. Ve hakikaten çok önemli bir dönüm noktası Türkiye ekonomisi açısından. Biraz daha küresel ekonomiye ayak uydurma, daha entegre olma çabaları olarak da yorumlayabiliriz açıkçası 1980 yılının başlangıcını. 1983 yılında ithalat sınırlamaları kaldırıldı. 1989 yılında da işte 32 sayılı kararda bayağı bir değişiklik yapılarak Türkiye yabancı sermayenin girişi engeli kaldırıldı. Ve Türkiye'den de yurt dışına yabancı sermaye çıkışının engeli kaldırılmış oldu. Ve tabii bunun faydalarını da gördük. Biraz zararları da tabii, madalyon iki yüzlü. Faydaları şu oldu: ciddi bir yabancı sermaye girişi oldu. Ve 1980'li yıllarda baktığımız zaman yabancı, doğrudan yabancı yatırımların arttığını görüyoruz. Ve burada o yıllarda tabii yabancı doğrudan yabancı sermayenin kanalize olacağı sektörler de belirlenmişti. İşte bunların başında yine imalat sanayi geliyordu, sektörü geliyordu. Bir de turizme çok ağırlık verildi o dönemlerde. Hı hı. Ve böylece tabii ki Türkiye'de döviz kazandırıcı iktisadi faaliyetler adına önemli bir hamle yapmış oldu. Bu liberalizasyon sürecini başlatarak.
Evet. Kısa bir müzik arası verelim. Ardından sohbetimiz devam edecek. Bengi Bağlama Üçlüsü'nden Abdurrahman Halay'ını dinlediniz değerli dinleyicilerimiz. Değerleriyle Türkiye'ye devam ediyor. Program konuğumuz TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Cahit Sönmez. Evet Sayın Hocam, 80'lerdeki liberalizasyondan sonra günümüze kadarki süreçte neler oldu?
Evet, şimdi 1980 biraz önce de vurguladığımız gibi bir Türkiye ekonomisinin hafif momentum kazandığı bir süreç diyebiliriz. Zaten liberalizasyon yapılması gerekiyordu. Küresel ekonomi konjonktürü gereği. Hı hı. Türkiye'de buna entegre olmalıydı. Ve tabii bu arada Türkiye'nin şunu da unutmayalım. 1980 öncesi yaşadığı bir döviz sıkıntıları da var. Ve işte 70 sente muhtaç olduğumuz dönemler de söz konusu. Onun için tabii 1980 kararları ve sonrasında günümüze kadar gelen dönemde hep ihracat ağırlıklı, işte turizm gelirleri ağırlıklı politikalar da izlenmeye başlandı. Bakın 1980 sonrası dönemde bu işte bu liberalizasyonla serbesti getirilmesinden sonra ihracatın milli gelire oranı 79'da %4.1 iken 80 ortalarında bu oran %11'lere kadar çıktı. Aynı şekilde turizmdeki büyüme oranları bakın 85'te %4.3 turizm sektörünün büyümesi, 86'da 6.8, 87'de 9.8'e kadar çıkıyor. Yani hep ihracat ağırlık verildi, turizm ağırlık verildi. İki sektörün özel ortak paydası nedir? Döviz kazandırıcı sektörler bunlar. Yani Türkiye mümkün olduğu kadar yani o yıllara kadar yaşanan bu dış açık sorunuyla kurlarıyla daha fazla boğuşmasın, mümkün olduğu kadar döviz kazandırıcı faaliyetlerde de bulunalım istendi. Tabii bu liberal ekonomilerin belli bir yere kadar faydası oldu ama bu küreselleşmeye gelişmekte olan ülkelerin, yani bu sadece Türkiye'ye mahsus bir durum değil, tüm gelişmekte olan ülkelerin başına gelmiş bir durum. Bu entegre oldukları dönemde, yani tamamen küreselleşme, şimdi bu kolay değil tabii. Yabancı sermaye kapılarınızı açıyorsunuz, ihtalata kapılarınızı açıyorsunuz, ithalat serbest, yasak kaldırılıyor. Tabi buna ekonominin adapte olması için bir zamana ihtiyaç oluyor. Dolayısıyla 1990 ile 2000'li yıllar Türkiye dahil hemen hemen tüm gelişmekte olan ülkeler için kriz dönemi oldu. O 10 yıllık süreç. İşte 94'te biz de kriz yaşadık. İşte 5 Nisan kararları alındı o dönemde. 96 Rusya krizi, 95'te Arjantin, 96 Rusya krizi, 97 Uzak Doğu Asya krizleri. İşte burada yani şu anda dünyanın sayılı ekonomilerinden biri olan Güney Kore de dahil, 97'de Uzak Doğu Asya kaplanları olarak adlandırıldı. Kriz yaşandı. 99 yılı yine Latin Amerika ülkelerinin genel olarak bir krizi var. 2000'de bizim krizimiz var. 2000 Kasım ve 2001 Şubat aylarında. Dolayısıyla böyle bir krizlerle geçinmiş olan bir 1990 ve 2000 yılları var. 2001 yılında güçlü ekonomiye geçiş programı devreye giriyor. Ne yazık ki tabii o döneme kadar 19 tane IMF ile yapılan standby anlaşmaları, yani döviz açığını nasıl kapatmamız gerekiyor? İşte döviz kazandır işlemler, ama bunlar kolay şeyler değil. Ulusal parayı devalüe ediyorsunuz. Yani ana para birimleri karşısında değer kaybettiriyorsunuz. Ve devalüasyon sonrasında o ülkenin ihraç mallarının dolar cinsinden fiyatı düşüyor. Dolayısıyla ihracatta rekabet gücünü yapay yolla arttırmış oluyorsunuz. Bunlar tabii biraz böyle bir soluklandırıyor ama kalıcı çözüm olmuyor. Palyatif boyutta kalıyor. Bu yüzden tabii ki IMF'ye de başvurular oldu. Kaynak girişlerini sağlanması adına ve 19 tane standby ile böyle bir 2000 krizi, şiddetli bir kriz yaşandı. Ve onun sonrasında, yani 2001 sonrası güçlü ekonomiye geçiş programı ile işte özelleştirmeler, 1980 sonrası başlayan, 85'te başlayan özelleştirmelere biraz hız kazandırıldı. Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının önü açılmaya çalışıldı. Yani burada işte teşvikler uygulandı, yeni teşvik politikaları. Yine özel sektörün ülkenin her coğrafyasında yatırım yapmaları için yatırım indirimleri, işte bölgelere ayrıldı. O bölgelere göre ciddi şekilde işte KDV indirimleri ya da SGK primleri gibi iş gücü birim maliyetlerini düşürecek yatırım önlemleri devreye sokuldu. Ve bugüne kadar gelinen süreçte bayağı bir yol aldık. Örneğin 2003 ile 2010 yılları arasında büyüme hızımız %7'ler civarında oldu. 2010-2016 yılların ise 6.3 gibi bir büyüme rakamı yakaladı Türkiye ekonomisi. Ve mesela enflasyon ne yazık ki bu dönemde, yani 2010 yılı sonrasında, yani bardağın boş tarafında bakacak olursak enflasyon oranında biraz hafif bir yukarı doğru hareket oldu, ama yine bu da tam anlamıyla Türkiye'ye mahsus bir gelişme değil. Yine Latin Amerika ülkelerinde de enflasyon yeniden hareketlenmeye başladı. Biraz büyüme hızı yavaşlıyor son dönemlerde. Yine aynı şekilde bu küresel ekonomide bir konjonktür, genel bir durum. Hatta dinleyicilerimize şu bilgiyi de aktaralım. IMF Başkanı Lagarde Davos'ta ki şeyinde bu büyüme hızının, küresel büyüme hızının 2019'da 3,5'lar seviyesinde kalacağı, önümüzdeki yılda da yani 2020 yılında da 3,6'lar düzeyinde olacağını dile getirdi. Zaten raporunda da böyle aşağı doğru bir revizyon yapmışlardı. Bunun nedeni de ticaret savaşlarına bağladı. Çin ve Amerika arasında biliyorsunuz da dış ticaret savaşları var. Onun için şu anda kazanımlar var. Yani son yıllarda da yani 2001 krizi sonrasından devam edecek olur isek yine altyapı yatırımlarına çok önem verdi Türkiye. İşte karayollarının yapılması, işte ulaşımla ilgili bir takım işte köprülerin devreye girmesi, önemli altyapı projelerinin devreye girmesi, mesela karayolu uzunluğu olarak yapılan çalışmada Türkiye 2017 yılında 2.155 bin kilometre bir karayoluna sahip. Yani bu diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda Türkiye'nin yeri 17. sırada dünya sıralamasında. Bu dönemde biraz daha ihracat ağırlıklı yol alındı. Şu anda ihracat 170 milyar doların üzerinde. Mesela 2000 yılında 27.7 milyar dolar toplam ihracatımız, ama şu anda 170 milyar dolara ulaşmış bir ihracat var. Tabii ithalat da paralel olarak artıyor, ama burada bizim dikkat ettiğimiz bir parametre var. O da ihracatın ithalatı karşılama oranı.
Karşılayabiliyor mu?
%61.4'ünü karşılıyor. Hı hı. Ama mesela bu oran daha önce işte 2000'li yıllarda %51 seviyesindeydi. Yani biraz daha ihracatı ithalatını idare edecek boyutlara geldiğini söyleyebiliriz. Turizmde de aynı şekilde benzer ilerlemeler var. Orada da baktım. Mesela 1990'larda 1921 turizm tesisi varken şu anda 2700 turizm tesisi var. Ve yatak sayısı da 1 milyonun üzerine çıkmış durumda. Yani bunlar tabii ki ekonomiye ciddi katkı yapacak değerler olarak söyleyebiliriz.
Evet, son olarak Türk ekonomisini daha üst kulvara taşımak için neler yapabiliriz?
Çok kritik soru bu zaten. Şunu yapmalıyız artık. Yüksek teknolojili ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Ar-Ge ve inovasyona daha fazla yatırım yapılması gerekiyor. Ve en önemlisi de katma değer yaratan ürünlere yönelmemiz gerekiyor. Bunlar yeni ekonomi programında yer alan kalemler. Yani önümüzdeki dönemde sanıyorum yüksek teknolojili ürünler için, ki bu ilaç sanayi de dahil, uydu, uzay çalışmaları da dahil, birçok alanda yüksek teknolojili ürünlere önem verilecek. Bunun yanı sıra işte değerlerimiz var. Örneğin dünya fındığının %70'i Türkiye'de. Ama bunu tam olarak işleyip katma değer yaratıp ihracatını yapamıyoruz. Mesela bir firma geliyor, bizim fındığımızı alıyor. Bunu onlar katma değer yaratıyor. Bize 10 katı fiyata geri satıyorlar, hı hı, örneğin. İşte bunlara çok dikkat etmemiz lazım. Yani katma değeri yüksek üretim yapacağız. Uzman olduğumuz alanlarda markalaşmaya önem vereceğiz. Biliyorsunuz Turquality markası var. Orada ciddi teşvikler de uygulanıyor. Ve aynı zamanda ihracat turizmle de dış dengeyi sağlamaya çalışacağız.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Sönmez, aktardıklarınız için.
Ben teşekkür ederim.
Değerli dinleyicilerimiz, TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Cahit Sönmez'le beraberdik. Programla ilgili görüş ve önerileriniz için elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Değerleriyle Türkiye.